Ayrım 39, Dersim Dile Geldi, Celal Yıldız, sayfa 382. Özellikle yaşlı olan birinci nesil çok rahatlamıştı. Artık yine eskisi gibi köyün bir ucundan diğer ucuna veya bir dağından öbür dağına gür sesleriyle ''Memo! Fato!'' diye bağırarak birbirlerine isteklerini kendi dilleriyle bildiriyorlardı. Sürgünde doğan ikinci nesil ise hem dımılki zazaca hem de Türkçe konuşuyordu. Sarp dağların zirvelerinde, yaylalarında, yamaçlarında bulunan Dersim köylerinin devletle ilişkileri çok zayıftı. Bu köylere jandarma veya resmi görevli ayda yılda uğrardı. Kendi içine kapalı köy yaşamı onları eski huzuruna kavuşturmuştu. Savaşın acıları tümden yok olmamıştı ama bilinç altına gömülmüştü. Yıllar yılları kovaladı ve 38 olaylarının üzerinden tam 22 yıl geçti. Bir gün Ekrek köyüne iki jandarma geldi. Mahkemeden celp vardı. 1938'de Ali Boğaz'da bir komutan vurmuşsun dediler ve Hıngali Hasan'ı alıp Çemişgezi'ye götürdüler. Köylüler kara kara düşündüler. Bilinçaltına itilmiş eski korkular ve acılar bu olayla birlikte tekrar canlanmaya başladı. Köyü yine korku sardı. Üzerinden yıllar geçmiş bu çok eski olayı acaba kim gündeme getirebilir, kim ihbar edebilir diye düşünmeye başladılar köylüler. Çemişgezek'teki mahkeme, Selçuklulardan kalma iki katlı taş bir binanın içindeydi. Hasan'ı bu taş binada savcının huzuruna diktiler. Ekrekli Hasan'ı tepeden tırnağa dikkatlice inceleyen savcı, ''Aleyhinizde ihbar var. 1938'de Ali Boğaz çatışmasında bir komutanı öldürmüşsün. Suçun çok ağır.'' dedi. Vurulduğu iddia edilen komutanın adını savcı da bilmiyordu. Belki ihbar eden de bilmiyordu. Önce olayı doğru anlatacağına dair sanığa mübarek kırklar dağı üzerine yemin ettirdi savcı. Derin bir kültüre sahip olan savcı, Dersimlerin adet ve törelerini hemen öğrenmişti. Mahkemede Kur'an üzerine değil, mübarek kırklar dağı üzerine yemin ettiriyordu. Çünkü bu dağın adını duyan Dersimli yalan söylemezdi. Sürgündeki Hasan'ın adı artık Hasan Yıldız olmuştu ama onun konuşması fazla değişmemişti. Zaten eski Dersim'de doğmuş ve büyümüş olan birinci neslin değişmesi, asimile olması imkansızdı. Hasan tipik bir Dersim köylüsü kılığında Türkçeyi yarım yamalak konuşan, ak saçlı, pala bıyıklı iri yarı biriydi. Savcı ise en güzel, en kibar İstanbul Türkçesini konuşan, orta boylu, ince zarif bir İstanbul beyefendisi. Kopo ile dağlarda gezmiş, Rus savaşında Sayın Rıza ile de Erzurum'a kadar gitmiş olan ve yılların birikimiyle olgunlaşan Sanık Hasan, önce karşısında oturan, yakışıklı, çok nazik olan savcıyı gözaltından inceledi ve bozuk bir Türkçe ile ifade vermeye başladı. ''Begim, benden ne soruyorsunuz? Aramızda savaş oldu. Sende silah vardı, bende silah vardı. Benim ana ağladı, senin ana ağladı. Siz bizden, biz sizden çok adam furdi ama mübarek kırklar şahidimizdir. Yer, gök, güneş ve ay şahidimizdir ki biz çocuklara, kadınlara, yaşlılara kurşun atmadı. Sizin cendermeler binlerce kadını ve çocuğu kurşuna dizdi, diri diri yaktı. Belki 30.000 Dersimli öldürüldü. Cesetler güneşin altında bırakıldı. Gökteki kutsal güneş bile bu yapılanlara gücendi. Yüzlerce köy batıya sürüldü. Dersim tam 10 yıl yasak mıntıka oldu. Yasak mıntıka bölgesinde incin kalmadı diye ifade veriyordu. Hasan Yıldız ifade verirken her tabiat insanı gibi yer, gök ve güneş üzerine, kırklar dağı üzerine yemin ediyordu. Onun böyle samimi ve içten konuşması ortamı yumuşatıyordu. Sonra aramızda sulh oldu, barış geldi, 10 yıl sonra af çıktı. Biz tekrar eski köyümüze döndü. Savcı Bek, yani senin bana sorduğun bu olayın üzerinden tam 22 yıl geçti. Sen bana neyin hesabını soruyorsun? Bu ihbarı yapanlar 38'de Bozan köyünde yapılan vahşeti mutlaka anlatmışlardır. Bunun gibi yüzlerce köyde kurşuna dizilen binlerce çocuğun ve kadının hesabını kim verecek diye sordu. Savcı bu yaşlı çınarın ağzından sürgün kelimesini duyunca kendisinin de şu anda bu şehre sürgün edildiğini, 38 sürgünü kadar feci olmasa bile şu anda bir sürgün memur olduğunu, haksız yere doğuya sürüldüğünü düşündü. Çok kötü günler görmüş olan bu Dersimlinin çok saf ve temiz yürekli, çok içten ve samimi konuştuğunun farkına vardı. Yufka yürekli savcı bir hukuk adamı, bir adalet adamı gibi vicdanının sesini dinledi. Bu yaşlı adamın hile ve kurnazlık yapmadığını, yalan söylemediğini, inkar yoluna gitmediğini, dobra dobra konuştuğunu anladı. Savcı Fransızca biliyor, dünyadaki gelişmeleri iyi takip ediyordu. Çok okuyan, çok kültürlü ve ender rastlanan bir kişiliğe sahipti. Afrikalı yerlilerin ve Amerikalı Kızılderililerin direnişleri üzerine kitaplar okumuştu. Hasan Efendi'nin ifadesi onu ta 1838'lerde Amerika kıtasında yapılan katliamlara götürmüştü. Amerika kıtasının ulaşılmaz dağlarındaki yeşil ormanlarına sahip çıkan yerli halkın, yani Kızılderililerin, Apaçilerin, sözde modern uygar olan işgalci beyaz adam tarafından insafsızca yok edildiğini ayrıntılarıyla biliyordu savcı. İşgalciler uygarlık adına 16 milyon yerli halkın 14 milyonunu yok etmişti. Savcıya göre Amerika'nın ilk kuruluşu bile şiddete dayalıydı. 1938'lerde Avrupa'daki ırkçılar ise yaklaşık 6 milyon Yahudi'yi katletmişti. Dersim'e de 38'de uygarlık adına saldırılmıştı. Hasan Efendi'nin konuşması tavırları bir yönüyle Kızılderilileri, bir yönüyle Homeros destanındaki insanları hatırlatıyordu. Kutsal Olimpos Dağı'nda oturan birçok tanrı vardı. Yer, gök, savaş, barış, aşk, bereket, tanrıları gibi. Kutsal Munzur Dağları'nda da yüzlerce ermiş evliya ziyaret vardı. Munzur suyu da kutsaldı. Sadece Hasan Efendi değil, köy kavgaları nedeniyle mahkemede ifade veren birçok Dersimli, dağların doruklarındaki ziyaretler üzerine, yer, gök, güneş üzerine yemin ediyordu. Dersim Dağları bu mitolojik yönüyle Olimpos Dağı'na benziyordu. O an Hasan Efendi sanki eski tarihten kalma bir insan gibi göründü savcıya. Savcı tekrar dündeki ifadeyi gözden geçirdi. Gerçekten de Hasan'ın dediği gibi olayın üstünden tam 22 yıl geçmişti ve on binlerce sivil insanın, binlerce masum çocuğun yok edildiğini o da yerli halktan duymuştu. 38 olaylarına karışan on binlerce aktör varken bunlardan tek bir kişiyi yargılamanın anlamsızlığını düşündü. İçinden modern bir hukuk adamı kan davası güdemez dedi. Karşısında duran Hasan'a bir daha dikkatlice baktı. Onun tavırlarını inceledi. Söylediklerini doğru, samimi ve mantıklı gördüğü için onu tutuklamadı savcı. Vicdani bir karara vardı. İhbarda bulunan köylü çatışmada vuruldu diye iddia ettiği subayın ismini dahi söyleyememişti. Kavgalı köylüler belki kızdığı için sanık Hasan'a iftira ediyor diye düşündü. Dava açmaktan vazgeçti savcı. Yıllanmış ve yıpranmış dosyayı kapattı ve Hasan'ı bir daha mahkemeye çağırmadı. Bu dava tarihin yargısına kaldı. Yıllar hızlı geçiyordu. 1960'lardan sonra sağ ve sol ayrışması ve örgütlenmeleri başladı. Fikir ayrılıkları silahlı çatışmalara kadar vardı. Şiddet tüm Türkiye sathına yayıldı. Cuntalar birbirini takip etmeye başladı. 70'lerde 12 Mart cuntası, 80'lerde Kenan Evren cuntası derken Doğu vilayetleri olağanüstü baskıcı dönemlerden kurtulamıyordu. Özellikle Kenan Evren dönemi en mantıksız yasaklar, akılları durduran baskılar, işkenceler dönemiydi. Cuntadan sonraki 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetler çoğaldı. Yüzlerce faili malum cinayetler, suikastler yapıldı. Bazı varlıkların, bazı bölgelerin belayı çektiğine dair halk içinde bir inanç vardır. Munzur mu belalıydı, yoksa şiddet ortamında darda kalanlar ve başı belada olanlar mecburen bu sarp dağlara mı sığınıyordu? Ama sonuçta bu çevreyi saran belalar, çatışmalar, yoksul Dersim köylülerini de kapsıyordu. Yani sizin anlayacağınız tüm çatışmaların ve bunca uzun yıllar süren savaşların, baskıların, askeri darbelerin hepsinden hem eski büyük Dersim hem de yeni ve daha küçük coğrafi ve siyasi alana sahip olan Tunceli hep nasibini aldı. Bu bölgenin halkı eskiden beri hiç rahat yüzü görmedi. Haşin dağların arasına kurulmuş olan Tunceli vilayetinde normal huzurlu dönemler, korkusuz yaşanan yıllar çok kısa sürdü. 2006 kala yine Tunceliler sürüldü, yine bu bölgede ve hemen hemen aynı köyler, aynı bölgeler bir kez daha yasak mıntıka ilan edildi. Eskiden cahil ilkel dediler ve uygarlık adına her zulmü Dersim'e reva gördüler. Oysa 2010 kala Tunceli vilayeti okur yazarlık bakımından, tahsil bakımından tüm Türkiye genelinde birinci sıradaydı. Hırsızlık gibi adi suçlar bakımından da son sıradaydı. Ama 2006 kala kaçıp kurtulamadıkları belalardan dolayı birçoğu yine sürgün edildi. Yine birçok köy ıssız, insansız ve boş kaldı. Yine Munzur dağlarına korku ve savaş bulutları çöktü. Çünkü Dersim'in bahtı karaydı. Kara bahtım, kem talihim, taşa bassam iz olur. Ağustos'ta suya gitsem balta kesmez buz olur. Dizelerini sanki şair Bahtı Kara Dersimler için söylemişti. Aslında bu savaşların, bu sürgünlerin temelinde Osmanlı döneminden beri görmemezlikten gelinen çok derin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel çelişkiler vardı. Çözüm için derin araştırmalar yapılmadan, aceleyle uygulanan şiddete dayalı metotlar yanlıştı. Şiddet, korku ve baskılar sorunları çözmüyor, sadece erteliyordu. 38'de sürgüne gönderilen Ekrek Köyü'ne 1994'lerde karakol kurulmuştu. Bundan dolayı sürgüne gerek kalmadı. Ali Boğaz baskınında Kopo'nun vurulduğu sırada sağ kurtulan Kopo'nun oğlu, yıllarca sonra tekrarlanan bu sürgünde Adana'ya yerleşti. Hayatı sürgünlerde geçen yaşlı Dersimli Adana'da sürgündeyken hakkı yürüdü. Böylece zalimlerin hışmından ve sürgünlerden kurtulmuş oldu. Yıllar ilerledikçe 38'i bizzat görmüş ve yaşamış ve şu anda yaşlanmış şahitler tek tek göçüp gidiyordu. Tabiatın kanunları işliyordu ve 38'in ak saçlı insanları bu dünyayı terk ediyordu. 1938'de Ekrek Köyü basıldığı gün kurşunlar önünden kaçan Mulla Hüseyin, Oskih Tepesi'nde kurşuna dizilenler arasından kaçıp kurtulan abisi Hasan bu dünyadan göçüp gittiler. 38'de küçük oğlunu, hamile karısını kaybeden Hıdo, aynı köyden Durso, Halo ve Mulla'nın akrabası olan Palaz'da vefat ettiler. Batı'da sürgündeyken yamyam gibi insan kesip yiyorlar diye iftira atılan Barginli Rıza gibi birçok yaşlı çınar, yani 38'in canlı şahitleri tek tek hakka yürüdüler. Bu köyde de olduğu gibi diğer köylerde de birinci nesil, yani 38'in canlı şahitleri tek tek yok oluyordu. Onlar bir elin parmakları kadar azalmıştı. Savaş yıllarındaki acılı hayatlarını okuduğunuz Demananlı Hece, Sey Rıza'nın torunu Zeyniko, Kırhanlı Hıdo, Koçanlı Keko'da Aksaçlılar grubuna girmişti. Genç bir delikanlı olarak 38'e sürgüne giderken Elazizlilerin hakaretleri de adi küfürlerine cevap veremediğini hayat boyu unutamayan Ekrekli Heydo'nun da saçları ve bıyıkları beyazlanmıştı. Güçlü, kuvvetli ve sinirli Heydo takatten düşmüş ve yaşlanmıştı. 38'in acılarını yaşamış ve yaşlanmış olan birinci nesilden sağ kalabilen 38'in çocukları, bugünün ak saçlı dedeleriydi artık. Bir kış günü çok ağır hastalandı Heydo, öleceğini biliyordu. Heydo'nun bir oğlu İstanbul'dan, diğer oğlu ve kızları başka uzak diyarlardan çıkıp gelmişlerdi. Karlı dağları bacaklarıyla yayan aşıp gelmiş ve babalarına daha sağken ulaşabilmişlerdi. Çocukları ve samimi dostları hastanın etrafından ayrılmıyorlardı. Heydo'nun çocuklarına bırakacak mirası yoktu. Köydeki birkaç dönüm kıraç tarlası para etmiyordu. Becerebildiği kadarıyla çocuklarına biraz insancıl nasihatler yaptı. Çocukları ağır hasta olan babasının gözlerine bakıyorlardı ve her isteğini yerine getiriyorlardı. Ağır hasta baba nasihatlerini bitirince bazı isteklerde bulundu. Küçük oğluna seslendi. Oğlum dedi, gidin bana Beyaz Çeşme'nin suyunu getirin dedi. Beyaz Çeşme tam 5 kilometre uzakta Ejderha Dağı'nın kuzey yamacındaydı. Yollar 1 metre yüksekliğinde karla kaplıydı. İki kardeş ağır hasta olan babanın isteğine itiraz edemediler. Öğle vakti hedikleri ayağına taktılar, gidip suyu alıp getirdiler. Son günler yemek yiyemeyen Heydo bu suyu zevkle yudumladı. Sanki ballı şerbetmiş gibi ağzını şapırdatarak içti. İkindi olmuştu. Heydo yine oğlum diye çocuklarına seslendi. Canım Berbero'nun suyunu istiyor dedi. Etrafındaki yaşlar homurdandı, onlardan biri bra bra niye bu çocuklarını eziyet ediyorsun? Köydeki pınarın suyu onlardan daha temizdir dedi. Ama hastayı ikna edemediler. Hasta ben köyün suyunu her gün içiyorum. Şu son günlerimde canım diğer pınarların suyunu istiyor. Bu en basit parasız isteği bana çok mu görüyorsunuz diye sitem etti hasta. Oğulları ikindi vakti yine hedikleri ayağına taktılar. Kara mezra bölgesini aşıp karda, kışta ve soğukta 4 saatlik yol yürüdüler. Devrent Dağı'nın vadisindeki Berbero pınarının suyunu alıp geldiler. Bu Berbero'daki pınarın öyle bir suyu vardı ki, içen her insanın midesi tıklım tıklım dolu olsa bile 1 saat içinde hemen acıkırdı, tekrar yemek isterdi. Getirilen bu suyu da ballı şerbet gibi zevk alarak içti Heydo, ama tüm ısrarlara rağmen hiç yemek yemedi. Karanlık çökmek üzereydi. Bu kez de köyün güneyindeki Yeşil Dağ'ın arka yüzünde bulunan pınarın suyunu istedi hasta. Orada bulunan bir aksakallı Heydon'un bu isteğine biraz sert çıktı. "Bu kesinlikle olamaz," dedi. "Gece bu dağları sis basar ve göz gözü göremez. Gençler yollarını bulamazlar. Hepiniz biliyorsunuz, o dağlarda sisli günlerde kayalardan düşüp ölenler oldu. Kışın soğuğunda donup ölenler oldu. Bu kışta, kıyamette, bu karanlıkta su için yola çıkılamaz," dedi. "Bu pınarların suları arasında ne fark var?" diye hastaya sordu. Hasta yattığı yerden, "Ben pınarların sularının arasındaki farkı için canlarım. Biz bu pınarların suları ve bu dağların havası için batının verimli ovalarındaki sürgün bölgeleri terk edip tekrar buraya geldik. Bizim Dersim'de temiz hava ve bu soğuk sulardan başka neyimiz var ki?" diye sordu hasta. Onu ikna edemediler. Aksakallı dede hastanın iki oğlunu evin diğer odasına çağırdı. "Bu zifiri karanlıkta bu tehlikeli yola çıkmanıza müsaade edemeyiz," dedi ve hemen çözümü de söyledi. "Zaten sular arasında bir fark yok. Siz 4 saat babanıza görünmeyin. Biz suya gittiler deriz. 4 saat bekleriz. Sonra sudan döndüler deriz. Daha önce getirdiğiniz 2 pınarın suyu ile köy içindeki pınarın sularını birbirine karıştırıp babanıza veririz," dedi. Başka çare yoktu. Ve suyun hastayı iyileştirecek bir etkisi de yoktu. Oğulları büyüklerin söylediklerine uymak zorunda kaldılar. Zifiri karanlıkta, dondurucu soğukta bu ölümcül yola çıkmadılar. 4 saat geçtikten sonra yarı baygın yatan hastaya, "Çocuklar istediğin suyu dağdan alıp geldiler," denildi. Küçük oğlu 3 pınarın karıştırılmış suyundan babasına 1 bardak su verdi. Bardaktan bir yudum aldı Heydo. Başucunda duran evlatlarına solgun bir yüzle gülümseyerek baktı. "Hayır, bu o çeşmenin suyu değil," dedi. "Kendinizi tehlikeye atmaya değmez. Artık gerek kalmadı," dedi. Orada bulunanlar dağlardaki her pınarın suyunu ayırt edebilen, hangi suyun hangi pınara ait olduğunu tanıyabilen bu hastanın, bu doğa insanının damak tadına hayret ettiler. Benzi solgun hasta o an uykuya daldı. Bu uykudan bir daha uyanamadı. Sabah şafak sökerken o Dersim'e veda etti. Dersim 38'in bir şahidi daha göçüp gitti. Onun son isteği Dersim'deki güzel pınarların tertemiz suları olmuştu. Onun deyimiyle zaten bu halkın temiz havayla soğuk sulardan başka neyi vardı ki? Onların zenginliği yoktu ama gönülleri rahattı. Her tabiat insanı gibi Dersimlilerin de basit ve sade bir yaşam tarzı vardı. Onlar aza kanaat ederdi. Onlar kendi dağlarındaki her pınardaki, her çeşmedeki suyun ayrı lezzetli olduğunun farkındaydı. Onlar şehirlerin ve sıcak ovaların insanı değillerdi. Onlar sürgündeyken hep bu özgür dağlardaki yaşamın özlemiyle yandılar. Bu özlemlerinin üstüne bir de dil ve kültür farkı gibi bazı sosyal sorunlar da yüklenince hepsi Batı Türkiye'yi terk edip tekrar Munzur Dağları'na, atalarının yarı diyarına, köklerinin bulunduğu yere döndüler. Tabiat insanının yaşam tarzını çok iyi kavrayan bir Fransalı yazar, "Çoban bir dağ bitkisidir, kökünün kayalıklar içinde olması lazımdır," demiş. Bu yaşlı neslin ölümleriyle sanki bir tarihi devir kapanıyordu. Geleneklerine düşkün, sağlam kişilikli bu saf ve dürüst insanların tüm çektiği acılar, çileler ve kederlerle birlikte yok olup gitmesi, insani duyguların, güzel geleneklerin yok olmaya başlaması, bu acılara, bu tarihi olaylara şahit olan Munzur dağlarını, Munzur suyunu hüzünlendirdi. Yürekleri burkan bu hazin manzara karşısında sessiz kalınamazdı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 389.